Hayatınızda bazı kalıpların hani sürekli tekrar ettiğini fark ettiniz mi? Veya görünürde hiçbir sebep yokken bazı şeylerden neden çekindiğinizi? Bize gönderdiğiniz kaynaklara baktığımızda cevaplar genelde o derinde yatan, hatta çoğu zaman farkında bile olmadığımız çekirdek inançlarımızda olabilirmiş gibi duruyor. Bu sohbette sizin için bu inançların ne olduğunu, nasıl oluştuklarını ve hayatımızı nasıl şekillendirdiklerini biraz daha yakından inceleyelim isterik.
Evet, çok doğru bir nokta. Bu inançlar aslında kendimiz, başkaları ve dünya hakkındaki en temel, en kökteki kabullerimiz. Kaynaklarınızda da belirtildiği gibi bunlar genelde çocuklukta oluşuyor. Yani ilk deneyimlerimiz, o zaman hissettiklerimiz, onlara yüklediğimiz duygusal kodlar.
Yani bir temel atılıyor gibi, öyle mi?
Aynen öyle. Zihin bu erken tecrübelerle bir çekirdek oluşturuyor sanki ve hayatımızın geri kalanı da bu temelin üzerine inşa ediliyor.
Bu ilginç bir bakış açısı. Peki bu inançlar tam olarak nerede? Yani zihnimizin hangi köşesinde duruyor? Kaynaklarda hep bilinçaltı kavramı geçiyor. Şey gibi mi düşünelim? Hani buzdağının görünmeyen kısmı ya da önüne ne eksen sorgusuz sualsiz büyüten o verimli toprak gibi mi?
Güzel benzetmeler, evet. Bilinçaltının kendine has bayağı ilginç özellikleri var. Yine sizin kaynaklardan gidersek, doğruyla yanlışı, hatta hayalle gerçeği pek ayırt edemiyor.
Ayırt edilmiyor mu?
Pek değil. Onun için sadece şimdi var. Geçmiş, gelecek pek yok. Ve belki de en önemlisi direniyor.
Direniyor? Neden?
Çünkü bildiği şey, hani negatif bile olsa, bilinmeyenden daha güvenli geliyor ona. Alışkanlık yani. Bir de tekrarla öğreniyor ve kelimeleri, özellikle olumsuzları, cümlenin genel anlamından bağımsız alabiliyor. Şu meşhur örnek vardır ya.
Ha, şu sigarayı bırakmak istiyorum ama zihin sigara kelimesine odaklanıyor durumu mu?
Aynen o. Kelimeyi cımbızla çekiyor sanki.
Vay canına. Bu özellikler bile tek başına çok şey açıklıyor aslında. Peki, bu bilinçaltımızdaki inançlar genelde ne üzerine kurulu? Okuduğumuz bir analiz, 4 temel soru etrafında kümelendiğini söylüyordu. Neydi onlar? Güvende miyim?
Evet, güven. Sonra kabul ediliyor muyum? Yani sevgi, ait olma.
Hı hı. Üçüncüsü, dikkate alınıyor muyum? Saygı yani.
Aynen, saygı. Ve dördüncüsü de yeterli miyim? Başarı, yetkinlik.
Şöyle bir düşününce, hayattaki neredeyse tüm seçimlerimizin, eşimizden işimize, yaşadığımız yerden giyim tarzımıza kadar temelinde bu sorulara verdiğimiz cevaplar yatıyor olabilir mi?
Kesinlikle olabilir. Çok derinden etkiliyorlar bizi. Hatta sizin de baktığınız bilişsel terapi yaklaşımlarında geçen şemalar var, değil mi?
Evet, evet, şemalar. Terk edilme, kusurluluk gibi.
Aynı. Terk edilme, kullanılma, çaresizlik, değersizlik gibi daha kemikleşmiş kalıplar bunlar. Bunlar da genelde o temel ihtiyaçların çocuklukta karşılanmamasından kaynaklanıyor.
Anladım. Ve yetişkinlikte de uyumsuz davranışlara yol açabiliyor diyorsunuz.
Maalesef. Sürekli boyun eğme veya tam tersi, aşırı telafi çabası, insanlardan kaçınma gibi.
Peki, tamam, bunlar var ve hayatımızı etkiliyorlar. Ama kendi içimizdeki bu hani görünmez programı nasıl fark edebiliriz? Nereden başlamalıyız?
Kaynaklar şey diyor, genelde bizi zorlayan, aşırı tepki verdiğimiz, korktuğumuz ya da kaçındığımız durumlara bakmak iyi bir başlangıç olabilir.
Zorlandığımız yerler.
Evet, o anlarda kendinize bir sorun. En kötü ne olabilir? Bu soru genelde altta yatan o çekirdek inancı ve onun sizi aslında geçmişteki bir şeye göre korumaya çalışma fonksiyonunu ortaya çıkarabilir.
Eski bir koruma mekanizması yani.
Önemli bir gösterge.
Bu çok aydınlatıcı oldu. Demek ki zorlandığımız anlar birer ipucu aslında. Peki fark ettik diyelim. Bu inançlar değiştirilebilir mi? Yoksa kader mi?
Kesinlikle değiştirilebilir. İşte burası işin en umut veren kısmı. Kaynaklarda da geçiyordu, yeniden çerçeveleme diye bir yöntem var.
Yeniden çerçeveleme? Nasıl yani?
Şöyle, geçmişte yaşanmış ve bizde olumsuz bir inanç oluşturmuş bir olayı, bugünkü yetişkin bilincimizle daha geniş bir açıdan tekrar değerlendirmek. Mesela, kandırıldım ben çok safım demek yerine, o deneyime bakıp, O olay sayesinde finansal konularda çok daha dikkatli olmayı öğrendim diyebilmek gibi. Mesele suçlamak değil, ders çıkarmak ve durumu yeniden anlamlandırmak.
Anladım. Geçmişi silmek değil de ona bugünden farklı bir anlam yüklemek. Bu güçlü bir fikir. Peki, bilinçaltının o hayalle gerçeği pek ayırt edememe özelliğini de kullanabilir miyiz bu süreçte? Hani olumlamalar, imgeleme falan.
Evet, tam da o noktada bu özellik işimize yarıyor. Olumlu, şimdiki zaman kipinde onaylamalar oluşturmak, bunları ses kaydına alıp dinlemek, istediğimiz sonucu zihnimizde canlıymış gibi canlandırmak, bunlar hep bilinçaltına yeni bir gerçeklik sunmanın yolları. Tekrar edilen ve duygu yüklenen bir hayal, zamanla gerçek kadar etkili olabilir onun için.
Harika. O zaman şöyle bir özetleyelim. Çocuklukta özellikle erken dönem deneyimlerle şekillenen ve bilinçaltımızda çalışan bu çekirdek inançlar hayatımızı sandığımızdan çok daha fazla yönetiyor. Ama iyi haber şu ki farkındalıkla olayları yeniden çerçeveleyerek ve bilinçaltının dininden anlayarak bu inançları dönüştürmek mümkün görünüyor.
Bırakalım. Eğer bilinçaltınız hayal ile gerçeği ayırt etmekte gerçekten bu kadar esnekse, dış koşullar henüz değişmemişken bile zihninizde canlandırdıklarınızı ve kendinize söylediklerinizi bilinçli olarak seçmeniz, acaba bugünkü gerçeklik algınızı ve dolayısıyla yarınki deneyimlerinizi nasıl yeniden şekillendirmeye başlayabilir? Bunu bir düşünün derim.